Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Efendim, Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programında Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarını anlamaya çalıştığımız bu güzel programın 20. bölümüyle yine beraberiz. Peygamber Aleyhisselam'ın amcalarından Ebu Talip amcasına gelmiş, onu öğrenmeye, görmeye çalışıyorduk efendim. Şimdi Ebu Talip amcanın Resulullah Aleyhisselam'a, yengesinin keza Aleyhisselam'a şefkati muhabbetine gelmiştik ve bu konuda bazı eksik kalan kısımlarının açılmasını, aktarılması gerektiğini söylüyorduk. Şimdi efendim, şöyle burada açık bir örnek vermem gerekiyor. Dedim ki, bundan önceki haftaki son, bu programın son bölümlerinde, Peygamberimiz Aleyhisselam Ebu Talip amcanın evinde, gerçekten destansı bir hayat yaşadı. Çok güzel şeyler ortaya koydu. Bu arada Ebu Talip amcayla Fatıma yengenin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i himaye noktasında, ona yardım noktasında kendi öz çocuklarından önde tuttuklarını da söylemiştim ve bir soru sormuştum. Şimdi kendi çocuğunuz olsa sizin sizde kalan çocuğa kendi çocuğunuzdan daha fazla yakınlık gösterir, onun ihtiyacı olduğu halde ona yedirir, çocuğunuzu bırakır önce ona bakarsanız zaman içerisinde o çocuklar arasında husumet olmaz mı sorusunu sormuştuk. Şimdi efendim hep beraber bu güzel sorunun güzel cevabıyla beraber olacağız. Şimdi efendim, burada ister istemez amcayı biraz geçip nurlar nurunu, varlık nurunu, güller gülünü paylaşmak durumundayız. Çünkü amca evindeyiz. Orada böyle bir güzeli görüyoruz. Şimdi bakalım efendim. Nurlar nuru sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, gittiği veya götürüldüğü ya da bulunduğu her yere farklı bir hava ile gidiyordu, giriyordu. Gittiği yeri aydınlatıyordu. Bolluk ve berekete vesile oluyordu. Ev içi ve ev dışı herkesle çok güzel diyaloglar kurarak mükemmel bir, bugünkü kelimeyle, iletişim içine giriyordu. Bütün bunlar onun, Aleyhisselam'ın güzel özelliklerinin sadece birkaçıydı. İşte Ebu Talip amca ile Fatıma yenge evinde de böyle olmuştu. Kısa sürede varlığı ve farklılığı açıkça görülmüştü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Amca da görüyor bunu, yenge de görüyor. Zaten önlerindeydi, görüyorlardı. Şimdi ellerinde. Ona büyük bir takdirle bakıyorlar, takdirle karşılıyorlar. Bu şefkatli aile, bütün samimiyet ve içtenlikleriyle bağırlarına basmışlardı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i. Hem o kadar ki o yemeğe oturmadan yemeğe oturmazlardı. O yemeğe başlamadan onlar asla başlamazlardı. O su, süt, neyse içilmesi gereken bir şey içmeden onlar içmezlerdi. Hatta o kadar ki o yatıp uyumadan onlar asla yatıp uyumazlardı. Ben o yüzden sadece yenge demiyorum buna. Yengeler yengesi diyorum. Fatıma yenge. Yengeler yengesi Fatıma yenge. Emeği çoktur. Çünkü Aleyhisselam buna ileride annem diyecek. Annemden sonra annem diyecek. yengeler yengesi Fatıma yenge, sevgili yeğenine o kadar düşkündü ki her şeyinin başına hep onu alıyordu. O kadar ki nurlar nuru bu fedakar yengesi için annemden sonra annem dediği mübarek hanımlar arasında yerini almıştı. Bu ev gerçekten Peygamberimiz Aleyhisselam için çok özel bir yere sahipti. Artık Fatıma yenge değil, Fatıma anne diyeceğim. Karıştırmayınız diye bazen yenge, bazen de anne diyeyim sizin hatırınız için. Efendim Fatıma anne, yani Fatıma yenge gerçekten çok şefkatli ve çok samimi idi. Yani şefkatli, sevgili, samimi görünmüyordu. Şefkatli, sevgili, samimiydi Fatıma yenge. Sevgili yeğeni de çok iyi seviyor, çok iyi davranıyor, onu çok seviyordu. Öyle ki onun ihtiyaçlarını karşılıyor, sonra da kendi çocuklarına bakıyordu. Ona öncelik tanıyor. Onu yıkıyordu önce. İpek saçlarını tarıyordu. Güzelce gidirip süsledikten sonra diğer çocuklara dönüyordu. Geceleri de sık sık kalkıyor. Üstü açık mı değil mi diye bakıyor. Açılmışsa uyandırmadan yavaşça üstünü örtüyordu. Her zaman ve her yerde öncelikleri hep ona veriyordu. Bu evde öncelik hep onundu. Yemek esnasında da çok itina gösteriyordu. Sevgili yeğeninin, nurlar nurunun ağzına layık yemekler yapmaya çalışıyor. Güzelce karnını doyuruyor. Ancak ondan sonra rahat edebiliyordu. Bazen yemek yetmeyecek kadar az olurdu. Ki bu çok olmuştur. Yine böyle bir sıkıntının içine düşmüşlerdi. Sofraya konan yemek oldukça azdı. Her zaman olduğu gibi amca yine akıllı davrandı. Durun dedi. Durun. Önce sevgili yeğenin başlasın. O tatsın önce. Sevgili yeğenimin başladığı yemek bir başka bereketleniyor. Haydi güzel yeğenim. Önce sen başla. Güler yüzlü, tatlı sözlü amca bunu söylüyor. Şimdi sizi ben şu anda görmesem de, siz beni görmeseniz de böyle içimizden gülümsüyoruz. Bir sahneyi görür gibi oluyoruz efendim, değil mi? Amcanın duruşu, yengenin duruşu, samimi bir aile, sıcak bir ortam. Peki Aleyhisselam ne yapıyor? İşte atlanan kısımlara şimdi buraya geldik. Nurlar Nuru da fedakar amcasının, emektar yengesinin ve sevgili amca çocuklarının bu ilgisini görüyor. Ve onların hepsine sevgi ve muhabbetle bakıyor. Sonra besmele çekiyor, yemeye başlıyor. Ancak işte atlanan şey şu. Ben de üzüldüğüm bu. Bir lokmayı kendi ağzına koyarken ikinci lokmayı amca oğlunun ağzına veriyor. Üçüncü lokmayı kendi ağzına koyarken dördüncü lokmayı amca kızının ağzına veriyor. Anlayabildik mi efendim? Kim vardı? Talip vardı, Ummuhani vardı. Ve bunlar çok da büyük değiller yalnız peygamberimizden. Ama sonuçta büyükler. Biri abi, biri abla. Aleyhisselam önce o yesin diyorlar. Aleyhisselam tadınca Allah'ın hikmeti işte. Yemek bereketleniyor. Bu mucize. Buna hiç girmiyorum ben. Ama burada başka bir şey. Atlanmaması gereken bir şeyin altını çizmeye çalışıyorum. Aleyhisselam yemeği alıyor. İşte ne yemek yiyorsa kendi ağzına koyuyor. İkinci lokmayı alıyor. Amcaoğlunun ağzına veriyor. Üçüncü lokmayı alıyor. Kendi ağzına koyuyor. Dördüncü lokmayı alıyor. Amca kızının ağzına veriyor. Hadi hep beraber yiyelim diyor. Buyurun hep beraber yiyelim. Bu sahneyi anlayabildik mi efendim? Gerçekten böyle olunca o azıcık yemek hepsine yetmiş. Tıka basa doymuşlar. Yemek de artmıştı. Evet. Büyük bir sevgi ve muhabbetle yemişlerdi yemeklerini. Büyük bir sevgi ve muhabbetle bakmışlardı bu güzeller güzeline. Sonra da şefkatli yengesi kapı bağrına basmış bu nur yumağını. Çünkü ona öz annesi gibi titriyordu. Şimdi burada yeri değil ama mecburen gireceğim. İleride çünkü Ümmü'yi göreceğiz, dadısını Aleyhisselam'ın. O sahnede bu sahne esnasında dadı orada. Bakın ne diyor? Yanından hiç ayrılmayan. Ya hiç ayrılmıyor kendinden ki. Ummu Eymen. Ona da anne diyor aleyhisselam. Şöyle söylüyor. Onun hem küçük çocukluğunda hem biraz büyük çocuk iken ne açlıktan ve ne de susuzluktan dolayı şikayetçi olduğunu hiç görmedim. Hiç görmedim. Kendisi şikayetçi olmadığı gibi diğer çocukları da her türlü şikayetçilikten sakındırmaya çalışırdı. Her işini kendisi yapmak isterdi. Hiçbir şeyde hazırcı değildi. Kendi yatağını kendisi serer, kendisi toplardı. Kalktığında da yüzü güleç, gözleri tertemiz, pırıl pırıl olurdu. Yenge de bunları söylüyor. Yani çok çarpıcı bir güzelliktir bu. İşte amca evinde başlayan bu serüven, eve gelen nur, bu evde ona ölçüye sığmaz bir sevgi gösteriliyordu. Amca da yenge de. Öz çocuklarından bile önde tutuluyordu. Bak şimdi artık anlaşılıyor. Yani Resulullah Aleyhisselam bu diyalog içerisinde, bu güzelliği içerisinde efendim. Dedi ki çocuk arasında sorun olmuyor mu diye. Aleyhisselam'ın önüne kolanı kendisi yemiyor. Yani bir lokma alıyorsa bir lokma öbürüne veriyor. Yani iletişim peygamberi, bir davet peygamberi olacak gelecekte. Çocukluğunda, gençliğinde hep böyle bir hayat sürmüş. Yani ben yiyeyim de kalırsa siz yiyin. Yani ortada diyelim bir bardak su varsa ve eğer hepsi de bundan içecekse amca da yenge de önce bu içsin istiyorlar. Önce bu içsin. O da şimdi bardağı diyelim alıp da yarısına kadar indirmiyor. İki yudum alıyor, kardeşlerine veriyor. Abisine, ablasına diyeyim, onlara veriyor. Annem dediği sevgili yengesinin yanına vardığında Aleyhisselam 8 yaşında. Yıllar sonra, yani artık Nurlar Nuru 56 yaşına girdiği yıllarda Fatıma annenin vefat esnasında sergilemiş olduğu o muhteşem davranışını buraya almadan edemeyeceğim. Beni bağışlayın. Çünkü bu ileride gelecek ama bunu buraya almam gerekiyor. Çok güzel sahne olduğu için tekrar da gene gelsin, zararı yok. Yani bu olaydan tam 48 yıl sonra yaşanan bir hadise. Annem diye hitap ettiği ve sürekli saygı ve sevgi gösterdiği Fatma binti Esed hastalandığı zaman yanından hiç ayrılmamıştı. Annem, annem diyerek hep şefkatle okşamış, hizmetini görmüş, onun için dua etmişti. Fatıma anne vefat ettiği zaman da cenazesinin yanına gelmiş, başucuna oturmuş ve onun fedakarane hizmetlerine hak katında şahitlik ederek çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Ey annem, Allah sana rahmet eylesin. Sen benim öz annemden sonra annemdin. Kendin aç kalır beni doyururdun. Kendin giymez beni giydirirdin. Kendin güzel yiyeceklerden alıkoyardın, nefsini bana yedirirdin. Bunları yaparken de sadece ve sadece Allah'ın rızasını, ahiret yurdunu arzu ederdin. Evet, daha defin öncesi bunları söylüyor. Cenaze yıkandıktan sonra kendi giysilerini çıkarıp kefen olarak ona sarılmasını söyledi. Cenazeyi buna sardılar. Kabir açılıp sıra lahdin kazılmasına gelince varlık nuru lahdi kendi elleriyle kazdı. Ve toprağını kendi elleriyle çıkardı. Belki bilmeyeniniz vardır lahit nedir diye. Ölünün mezarında biraz daha içe doğru eşilmiş cenaze konulan yer lahit. İşte bu iş bittikten sonra lahite yan üstü uzandı. Evet, mezarın içinde. Ve şöyle dua etti. Dirilten ve öldüren Allah'tır. O hiç ölmeyen diridir. Allah'ım, annem Fatıma binti Esed'e mağfiret eyle. Ona hüccetini telkin eyle ve girdiği yeri, yani kabrini geniş kıl. Resulünü ve benden önceki resullerin hakkı için duamı kabul eyle. Şüphe yok ki sen merhametlerin en merhametlisin. Merhametlisisin. Tabi ağlıyor aleyhisselam. Gözyaşları var. Ben zorlanıyorum bu metni size aktarmaya. Demek oradaki sahabeler de yani dikkatini çekti. Dediler ki ya Resulallah, bu hanıma çok özel muamele ettin. Öyle ki başka birine bu kadar özel muamele ettiğini hiç görmedik. Bunun hikmeti nedir? Olayı bilmeyenler soruyor. Aleyhisselam yine artan gözyaşları içerisinde o duygu yüklü o muhabbet sesiyle buyuruyor ki o benim annemden sonra annemdi. Ebu Talip amcamdan sonra bu kadıncağız kadar bana iyiliği dokunan kimse olmamıştır. Peki ya Resulallah, gömleğini neden verdin buna? Ona cennet elbiselerinden giderilsin diye gömleğimi kefen olarak verdim. Peki ya Resulallah, kabrine inip lahdine niçin uzandın? Kabir hayatı kendine kolay ve rahat gelsin diye. Bir müddet için kabrine inip lahdine uzandım. Daha sonra cenaze namazını kıldırıyor. Ardından da bizzat kendisi yardımıyla yerleştiriliyor kabre. Annem diye hitap ettiği Fatıma annesini son vazifesini en üst düzeyde yaptıktan sonra kabirden çıkınca tebessüm ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe şaşırıyor. Ya Resulallah, şaşkınlığımızı hoş gör. Merak ettik. Böyle birdenbire sizi bu kadar güzel tebessüm ettiren nedir? Ağlayan peygamber çünkü. Aleyhisselam cevap veriyor. Cebrail aleyhisselam geldi ve bu hanım cennetliklerdendir diye bana müjde verdi. Cennetliktir diye bana müjde verdi. Ayrıca Yüce Allah meleklerinden 70 bin meleğe bu hanımın cenaze namazına katılmalarını emretti. Melekler de onun cenaze namazını kıldılar. İşte buna çok memnun oldum ve gördüğünüz gibi göz yaşlarımı silip tebessüm ettim. Biz de buradan haykırıyoruz. Ya Resulallah, seni tebessüm ettiren Allah'a hamdolsun. Seni bize tanıtan Allah'a hamdolsun. Seni bize sevdiren Allah'a hamdolsun. Amca evi yani. Gerçekten amca evi. Bunun için çok özel bir yere sahipti. Yani her şeyine özellikle dikkat ediyorlardı. Her şeyine. Az önce geçti işte. Aleyhisselam çobanlık da yaptı bu evde. Bunu söyledim. Yani iş olsun değil, amcaya yani katkı olsun falan değil. Ebu Talip amcayla Resulullah Aleyhisselam arasında çok çok sıkı bir beraberlik var. Çok tatlı, çok sıkı bir diyalog var. Resulullah Aleyhisselam böyle onların bugünkü Türkçeyle bir dediğini iki ettirmiyor. Böyle gayretli, amca üzerine düşkün, amca buna düşkün, yeğenler düşkün. Tabi bu arada zaman geçtikçe diğer çocuklar da yavaş yavaş dünyaya gelmeye başlıyorlar. Aile artıyor. Efendim, amcanın yükü ağır. İşte aleyhisselam bir süre çobanlık yaptığını söyledik. Ondan sonra işte gelecek ticari sefer. Ancak Resulullah aleyhisselam sevgili amcası Şam tarafına uzun bir seyahata ticari sefer için gidecek. Biraz yüklü mal götürüp getirecek ki biraz toparlasın kendini. Ama aleyhisselam amcaya çok düşkün. O günlerde artık 12 yaşına gelmiş aleyhisselam. Bekliyor beni götürür diye. Yol çok tehlikeli, uzun, sıkıntılı olduğu için amca yeğenine acıyor bir şey olmasın diye bu yolculuğa götürmeyecek. Fakat tam kervan harekete geçecek. Efendim 12 yaşındaki aleyhisselam. Amca, amca. Sen beni kime bırakıp gidiyorsun? Benim ne annem var ne de babam diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Talip amca yüreğinden vuruluyor. Devesinden düşer gibi iniyor. Sevgili yeğeni bağrına basıyor. Yavrucuğum benim diyor. Yolculuğun zorluğu ve yolun uzunluğu sebebiyle seni yanımda götürmeyecektim. Ama yemin olsun ki neye mal olursa olsun seni yanımdan asla ayırmayacağım. Bu uzun sefer, gidiş geliş, oradaki hadiseler, olaylar, efendim bunlar amcayla beraber gitti geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Amcası dedi ki çok düşkündü sevgili yeğenine, çok seviyordu, yengesi de çok seviyordu. Bir yere gitse gelse yanına otururlar, ne oldu ne bittiğini sorarlardı. Şimdi bu sıkıntılar arasında çok tatlı şeyler de var efendim. Dedim ya, biraz güzel şeyler paylaşacağız bugün. Tatlı şeyler paylaşacağız. Hep böyle sıkıntı olmaz ya. Yine kuraklık oluyor. Efendim halk toplanıyor. Ebu Talib'e geliyor. Efendim, ey Ebu Talib, kuraklık ve kıtlıktan dolayı her şeyimiz kurudu. Hayvanlarımız telef oluyor. Biz büyükleri bir yana, çoluk çocuğumuz çok sefil duruma düştüler. Yağmur duvasına çıkalım. O da diyor, kaç defa çıktık bir damla yağmur yağmadı. Bu sefer şu güzeli, şu varlık nurunu, varlık nuru diyorum ya, onlar direkt isim söylüyorlardı. Biz öyle diyelim inşallah. Onu yanına al. O gelirse, onu vesile edersek Allah'ın hatırına yağmur yağdırır. Biliyorlar çünkü kimde ne var. Onlar işi biliyor. Efendim neticede Ebu Talip amca sevgili yeğenini alıyor. Tıpkı dede sahnesinde gördüğümüz gibi. Efendim önce Kabe tavaf ediliyor. Ondan sonra Kabe'nin sırtı Kabe'ye verilmiş Ebu Talip amca. Ellerini açıyor, dua ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem de amin amin diyor. Daha dua bitmeden müthiş bir yağmur başlıyor. Ve her tarafı bolluk, bereket sarıyor. Şimdi bu bolluk bereket içerisinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vesile edilerek kazanılan bir sonuç bu. Oldukça düşündürücü. Peygamber Efendimiz amca evinde bir yandan hayat devam ettiği için, yani bir yandan ciddi bir şekilde sıkıntı, yani zikzak devam ediyor. Çünkü uzak seferlere gidemediği için Ebu Talip amca, yani büyük seferlere gidilemeyince o kadar büyük para kazanılamıyor. Böyle bir durum var. Şimdiye kadar bu konuya girmedim. Ancak burada çok çarpıcı bir sahneye girmek istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Efendim, biliyorsunuz Mekke putperest. Aile putperest. Ve Aleyhisselam asla putlara tapmıyor. Şimdi bütün mesele, bu çok çarpıcı bir şeydir. Ne kadar sıkıntılı, zor da olsa olumsuz duran çevre içerisinde onların olumsuzluklarına bulaşmamak gerekiyor. Yani bir hayatı yaşama noktasında ne yapalım, şunlar bana bunu yaptılar, bu böyle oldu gibi sözler bizi bir yere götürmeyecek. Burada Resulullah Aleyhisselam'ın sergilemiş olduğu mükemmel ve muazzam bir örnek var. Ancak dilerseniz kısa bir ara verelim. Ondan sonra bu örneği hep beraber paylaşalım sizlerle inşallah. Ama lütfen bizden ayrılmayın efendim. Evet efendim, Erkam Radyo'da Gül Sohbetlerinde yine beraberiz. 20. bölümün ikinci yarısıyla yine beraberiz. Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarını görüyoruz. Ebu Talip amcayı şu anda sizlerle paylaşıyoruz efendim. Ebu Talip amcanın Resulullah Aleyhisselam'a, onun hanımı yengeler yengesi Fatıma yengenin, diğer deyimle Fatıma annenin gayretlerini örneklerle görmeye çalışıyorduk. Ve çok mühim bir yere geldiğimi ifade etmiştim efendim. Şimdi onu sizlerle paylaşayım. İşin inanç boyutu. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam hiç hayatın hiçbir yönünde efendim putlara tapmamış. Bunu kendisi söylüyor zaten. Ancak bir bayram günü gene efendim bir tören icra edilecek. Onların inançlarına göre buna katılmayanları putlar çarpar, şu olur bu olur diye zarar verir korkusuyla Resul'da götürmek istiyorlar. Ve Aleyhisselam böyle bir bahane bulup sağa sola savuşuyor. Burada canlı bir tabloyu sizlerle paylaşacağım. Amcası Resulullah'a çağırıyor. O da yanına varıyor. Buyur amcam diyor. Aleyhisselam, sen niye hazırlanmadın? Törene gidecekler. Ben öyle yerlere gitmem. Ben gelmem. Beni götürmeyin diyor. Gelmek zorundasın ama. Hayır. Ben putlara asla yaklaşmam. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdiye kadar bir defa bile olsa kızdın mı sana sevgili yeğenim? Hayır. Ama bu törene katılmazsan ben de sana kızmak zorunda kalacağım. Amca için de zor şimdi. Amca yani sırf sevgili yeğenine bir şey olmasın diye putlar onu çarpmasınlar bir endişesi korkusu var. O yüzden oraya gitmesi gerekiyor. Ve bu cümleyi kullanıyor. Şimdiye kadar sana kızdım mı? Yok. Ama bu sefer eğer gelmezsen sana kızmak zorundayım. Yani ben putlardan hoşlanmıyorum. Aleyhisselam çok da açık sözlü mübarek. Ben putlardan hoşlanmıyorum. Amca biraz sertlendi. Korktu çünkü yani. Bu sözünü kimse duymasın sakın. Duymasın bu sözünü kimse. Hadi çabuk ol. Hazırlan gidiyoruz. Biraz sert çıkış. Hayatında ilk peki. Sert çıkış bu. Peki son. Güller gülü aleyhisselam sertleşen amcasına garip tavırla baktı. Sadece baktı. Törene katılmak için hazırlanmadığı gibi yerinden bile kıpırdamadı. Ebu Talip amca çok kızmasına rağmen daha fazla ileri gidemedi. Diğer kardeşlerine bakarak devreye girmelerini istedi. Amca. Bunun üzerine harekete geçen amcalar ve halalar ısrar üzerine ısrar ettiler aleyhisselama. Fakat ne yaptılarsa hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey. Aleyhisselam asla puta yaklaşmayacak. Halaları bu işin böyle olmayacağını anlayınca sertleşmek durumunda kaldılar. Onlar da. Her şeyde örnek bir çocuksun. Her şeyde örnek bir çocuksun. Ama nedense sıra putlara gelince değişiyorsun. Bir daha böyle yapma. Şimdi hemen tören alanına hep beraber gideceğiz. Tamam mı? Ben onların yanına gitmem. Ne yapalım? Benim çevrem kötüydü, bozuldum diyenlerin önüne koyuyorum bu tabloyu. Çocuk işte. Tamam peygamber ama henüz çocuk. Götüremiyorlar putların yanına. Törene ya. Gitmem diyor aleyhisselam. Putlarımızdan yüz çevirmek demek olan bu davranışından dolayı senin bir felakete uğramandan korkuyoruz. Putlar çarparlar seni. Putlar kimseye bir şey yapamazlar. Resulullah'ın cevabı bu. Yeter. Bir daha böyle bir söz duymayacağız. Ama ben onlardan hoşlanmıyorum. Farkında mısınız? Bir adım ileri geri var mı? Ama ben onlardan hoşlanmıyorum. Sakın. Sakın bir daha söyleme. Hadi bakalım. Bizimle beraber geleceksin. Ben putların yanına gitmek istemiyorum. İsteyip istemediğini sormadık. Yürü hadi. İlk defa amcalar, halalar bu kadar zorlamışlardı. Aleyhisselam çok üzüldü. Halalar başta olmak üzere akrabaları, bilhassa Ebu Talip ve Fatma yenge o kadar ısrar ettiler ki, o kadar üzerine düştüler ki tamamen çaresiz kaldı sallallahu aleyhi ve sellem. O da sırf onları kırmamak için beraberce gitmek zorunda kaldı. Ama isteksiz olduğunu ve zorla götürüldüğünü hissettiriyordu. Mekke'nin tümüyle tören alanına taşındığını gördü aleyhisselam. Herkes oradaydı. Kalabalığın şamatası ve törenin coşkusu herkesi kendinden geçirmiş gibiydi. Saatlerce süren törenden sonra ilk mola verildi. Bunları Ebu Talip amca idare ediyor. Sürekli böyle yapılır çünkü. Şimdi mola zamanıydı. Herkes çok sevip saygı gösterdikleri buvane putunun yanına yiyip içeceklerdi. Aslında putun yanında yiyip içmek de bir tören. Yani onların inancına göre bu olayın parçasıydı. İşte neler yapıldıysa yapıldı. Sıra yemeğe geldi. Bu putun yanında hep beraber yiyecekler. Ebu Talip amca başta olmak üzere bütün amca ve halalar bir yere kamp kurmuşlar. Hep beraber bir yere putun yakınına kamp kurmuşlardı. Yeme içme işi başlayınca şamatayla beraber curcuna dağıttı. Ümmü Eymen dadı sağa sola deli gibi koştuğunu görünce takıldılar. Ne oldu Ümmü Eymen? Seni böyle gören uçsuz bucaksız çölde devesini kaybeden şaşkın yolcu zanneder. Göremiyorum, göremiyorum diye çırpınıyor. Neyi göremiyorsun? Bulamıyorum, bulamıyorum diyor. Ya neyi bulamıyorsun? Can Ahmet'imi. Herkes ne diye yerlerinden fırlıyor. Bütün akrabalar bir anda yerlerinden fırlıyorlar. Her biri bir yana koşup onu aramaya başlıyorlar. Fakat ne yana baktılarsa bulamadılar bir türlü. Şimdi ben fark ettiniz mi anlatırken nasıl bir metot değişikliği yaptım. Oraya vardılar. Tören devam ediyor. O hengame esnasında Resulullah'ı o an görmedik. Yani nereye kadar geldi, ne oldu bilmiyoruz. Kaynaklarımız da böyle anlatıyor. Bunu dramatize ederken işte hadise içerisinde mesele iyi anlaşılsın diye ısrarla amcanın duruşunu, yengenin duruşunu anlamanın yanında bütün akrabalarının duruşunu da burada görüyoruz. Ve şimdi tüm halk buraya katılacak. Çünkü onu aramaya sadece akrabalar değil, bütün herkes çıkmıştı. Ötede beri de arıyorlar. Tören alanı olmaktan çıkıp arama alanı haline gelmişti. Neredeyse bütün herkes onu aradıysa da hiçbiri bulamadı. Bu arada vakitte bir hayli geçti. Tören de bitti tabii ister istemez. Belki dönmüştür, eve dönmüştür diye düşünerek dönmeye karar verdiler. Ama korkuyorlar da ya eve gitmemişse ve aralarında kısa bir kaç kelime geçiyor. Zaten zorla getirmiştik. İhtimal eve dönmüştür. Herkes kendi işine dağılırken akrabalar da bir araya gelip toplandılar. Peygamber Aleyhisselam böyle birdenbire kaybolmasına çok üzülmüşlerdi. Hem o kadar ki akrabadan hiçbiri bir lokma bir şey yiyemedi. Yani tören bitti yemek yiyecek. Hiç kimse yiyemedi. Hele dedeyle amcayla yenge zaten deli oldular. Acaba nereye gitti? Ne oldu ona diye. Büyük bir korku içerisindeler. Öyle ki birbirlerine sordular. Ya tören alanında onu gördünüz mü hiç? Yok. Putun yanında gördünüz mü? Yok. Peki nereye gitti? Beraber geldik buraya. Herkes şaşkın. Fatma yenge, Ümmü Eymen anne ağlamaya başlıyorlar. Halalar duruyor. Ebu Talip ise delirmek üzere. Nereye gider bu? Niye oturuyorsunuz? Hadi arayın çabuk çabuk. Böyle korkulu, ağlaşmalı, bağırmalı sesler arasında işte o diye bir ses. İşte o. Aleyhisselam geliyor. Sakin sakin geliyor ileriden. Hepsi birden üzerine. Neredeydin? Neredeydin? Hiçbirine cevap vermeyen güller ve gönüller sultanı hepsini endişelendirmişti. Amca korkuyla sordu. Sana bir şey mi oldu? Bana bir şey olmasından korkuyorum. Ne oldu yavrum? Bana bir şey olmasından korkuyorum. Tamam da ne oldu sana? Ben çok uzun boylu bir adam gördüm. Uzun boylu bir adam mı? Evet. Beyaz ve uzun boylu bir adam gördüm ben. Peki tanıyabildin mi? Kimdi? Hayır, tanımadım. Neden bu kadar betin benzin sararmış? Dedim ya, çok korktum. Ne olduğunu tam olarak anlatabilecek misin bize? Ben buraya geldiğimde siz beni böyle puta doğru götürürken beyaz ve uzun boylu adam bana ey Muhammed aleyhisselam geri dön sakın ona el sürme diye beni uyardı, bana bağırdı. İşte ben bundan dolayı çok korktum. Ben putlardan nefret ediyorum. Ben putlardan nefret ediyorum. Evet, bu buna benzer çok düşündürücü, ilginç sahnelerimizde var. Ancak işte atlanan bir şey var ki insan buna üzülüyor. Ebu Talip amca, Fatıma yenge, Resulullah'a çok düşkün, amenna. Ancak bir yandan da bir dinleri var, batıl da olsa. Ve hayatta bir bütün. Onu bu dinin dışında bırakmak istemiyorlar. İçine çekmek istiyorlar. İçine çekmek ve hayatı bütün yaşamak gerekiyor ya, içine almak istiyorlar. Fakat öyle kolay bir şey değil bu. Peygamber aleyhisselam gerçekten çok düşündürücü efendim sahneler, hadiseler yaşadı. Bu amca evinde çok öne çıkan hareketleri, durumları var. Amca yenge çok düşkün efendim, ona bir şey olmasın diye üzerinde titriyorlar sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin. Bütün bunlara rağmen işte dedim ya başında, yani o cümleyi nasıl kullanayım bir daha, o kadar titremelerine rağmen İslam geldiğinde ilk iman etmeleri gereken bunlar. Fatıma yenge biraz geç iman, geç de olsa iman ediyor. Ebu Talip amcaya bu nasip olmuyor. Evet, şu cümleyi bir kez daha söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize amcası, yengesi çok düşkün. İşte her şeyi onun önüne koyuyorlar. İşte o yemeden yemiyorlar, bunları söyledik. O içmeden içmiyorlar, bunları söyledik. Efendim, yani hep onunla beraberler. Peygamber aleyhisselam da amcasına karşı, yengesine karşı, bir evladın babaya, anneye karşı davranışı noktasında onun üzerinde bir davranış, bir ahlak sergiliyor. Çok hatırası var Ebu Talip amcasıyla Peygamber Efendimizin. İşte ileride daha önceki haftalarda gördüğümüz gibi Zübeyir amcayla beraber işte 16-24 yaşları arasında Yemen taraflarına 4-5 defa ticarete gidip geldiğini, ticarette uğraştığını, Mekke'de yerleşik bir dükkan açtığını, Sahip adlı arkadaşıyla ortaklık kurduğunu görmüştük Zübeyir amcayı görürken. Orada vardı bu. Ve bu bölümün başlarında da şunu söylemiştim. Resulullah Efendimizin çocukluğunda çobanlığı çok fazla öne çıkarılır. Ancak çocukluğu geçkin, yani çocukluğu geçip gençliğe adım attığı dönemden başlamak üzere girmiş olduğu ticari hayat geride kalır. Bunu söylemiştim ve defalarca da söyleyeceğim bunu. Çünkü aleyhisselam 16-24 yaşları arasında çok ciddi şekilde tüccar olarak çıkıyor önümüze. Zaten 24'ünde biliyorsunuz Hatice annemizin Yemen tarafınaydı. Malını götürmüştü. Ama asıl tanışmaları 25 yaşında Şam tarafına olan büyük kervanda olmuştu. Bu işi evliliğe götürmüştü. Bu aşamada da Ebu Talip amcanın Resulullah Aleyhisselam'ın evliliğine ne kadar böyle gayret gösterdiğini efendim, Hatice anne ile evlenmesinde, düğünde, şurada burada çok ciddi şekilde bir faaliyet içerisinde olduğunu geçtiğimiz birkaç başlık öncesinde görmüştük. Neticede efendim Ebu Talip amca sevgili yeğenine çok düşkün dedik. Güzel bir geçim, tatlı bir geçim. Aleyhisselam büyüdü. Çıktı artık amcanın himayesi, yani çıktı değil derken de yani evlendi. Çoluğu çocuk olmaya başladı. Konum peygamberimiz değil. İşte Ebu Talip amcanın Resulullah'ın işte evliliği, ki aleyhisselam 25 yaşındaydı. 25'inden 40'ına kadar 15 sene var. Bu 15 sene içerisinde Ebu Talip amcanın birkaç kısa cümlenin dışında bir ayrıntıyı, bilgiyi bulamıyoruz. Hemen ilk vahide amcanın ve yengenin pozisyonuna doğru ister istemez bir geçiş yapıyoruz. Dedik ya, Resulullah böylesine yakından tanıyan, bu kadar çok seven, üzerinde titreyen bu aile, aklımıza geliyor, ilk önce iman ederler. Önce bu işe bunlar girer diye bizim aklımıza gelir. Maalesef öyle olmadı. İlk Müslümanlara bakıyoruz. Hanımlar sultanı Hatice annemiz. Erkekler sultanı Hazreti Ebu Bekir. Çocuklar sultanı Hazreti Ali. Azatlı köleler sultanı Hazreti Zeyd bin Harise. Dikkat ettiyseniz burada amca yok. Ama amcaoğlu var. Hazreti Ali var. Hazreti Ali var. Oraya ayrıca gireceğiz. Hazreti Ali Efendimiz'e ayrıca gireceğiz. Şimdi burada Fatıma yenge ile ilgili bir sahnemiz var. Ben o sahneyi biraz zorlanıyorum doğrusu açmakta. İlk zamanlar Fatıma yenge birkaç yerde görüyor Hazreti Ali ile Peygamberimizin namaz kıldıklarını. Yaptıkları hareketin ne olduğunu anlamıyor. Fakat önlerinde put yok, bir şey yok. Eğilip kalkıyorlar. Bunun farklı bir din olduğunu anlıyor. Ve meseleyi açıyor Ebu Talib'e, kocasına. Böyle böyle gördüm diyor. Böyle yapıyorlar diyor. Kadının korkusu ne? Putlar çarpacak oğluyla yeğenini. Ondan korkuyor. Ebu Talip de çok güveniyor yeğenine. O bir şey yapıyorsa mutlak doğru. O yapıyorsa doğrudur. Yani bu inancı var. Ve fakat merak da etmiyor değil. Merak da etmiyor değil efendim. Ve bir gün Peygamberimiz Hazreti Ali böyle Mekke'nin dışında namaz kılarlarken Ebu Talib'in haberi oluyor, gidiyor. Oturup onları izliyor. Namazdan sonra soruyor. Ey kardeşimin oğlu, bu yaptığınız nedir? Ne yapıyorsunuz? Bu daha önce amcayı görürken söylemiştim. Sırayla değil de takdim tehir yaparak anlatmaya çalışıyorum. Çünkü öne gelen şeyleri önceye aldım ki arada kaynamasın diye. Hani bu evde akrabaları bir araya getirmesi, Safa tepesine seslenmesi, o çok sonraki hadisedir. Ben şimdi bunu sonraya almıştım. Şimdi bunu yanlarına getiriyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem, ey amcam diyor. Ey amcam, bana iman etmede ve destek olmada herkesten önce seni görmek isterim. Bu Allah'ın dinidir ey amcam. Bu İslam. Anlatıyor kısaca. Ve davet ediyor sevgili amcasının İslam'ı. Amcası, yeğenim diyor. Ben atalarımın dininden dönemem. Ama sana mani olmam. Oğluma da mani olmam. Ey oğulcuğum diyor. Amcan oğluna tabi ol. Onun dediğini yap. O sana yanlış bir şey söylemez. Bunları söylüyor. Ebu Talip neden iman etmedi sorusunun cevabına daha sonra kısmen gireceğiz ama inanın benim size vereceğim doyurucu cevabım yoktur. Verilen cevapları sizlerle paylaşacağım. Biraz yorum yapacağız ama doyurucu cevabım yok maalesef. Evde hanımıyla bu konuyu konuşurken hanım biraz telaştı, yani Fatıma yenge. Evet, sonuçta hanım telaşı var, anne telaşı var, şefkati var, sevgisi var, korkuyor bir şey olacak diye. Bir de kadın da farkında işin. Yani bu masum bir kuru bir inanç değil bu. Yani bu öyle bir şey ki efendim duyulursa eğer çok büyük, çok korkunç şeyler olabilir. Yani işkenceler, eziyetler, ölümler, her şey kadın bunları görüyor. Korkuyor tabii. Ama Ebu Talip sakin. O da görüyor aslında ya. Ve yeğenine olan güvenini bu da tekrarlıyor. Efendim çok düşündürücü bir durum yani. Bakın takıldım kaldım işte, izah edemiyorum. O kadar seviyor. Sen doğrusun diyor. Oğluna kızmıyor. Onu destekle diyor. Hanımına anlatıyor, ikna ediyor. Bir sıkıntı yoktur. Bu yanlış yapmaz diyor. Kendisi iman etmiyor. Bilmiyorum yani, Allah'ın takdiri, iman etmiyor. Ve bu hadisenin de nasıl bir şey olduğunu görüyor. Yani ilerisi için son derece sorun var. Sıkıntı olacak yani, belli. Bunu görüyor Ebu Talip. Bunu görüyor efendim. Bu da çok düşündürücü bir sahnedir. Çünkü gelen din öyle masum. Yani bir sistem içerisinde bana şu kenarda izin verin de şurada ben bir Allah'ıma kulluk edeyim demiyor. Sistem sistemiyle beraber geliyor İslam. Böyle bir durum söz konusu. Efendim artık hak batıl mücadelesi başladığında Ebu Talip amca destan yazmaya başlar. Efendim Hazreti Peygamber'e destek verir. Bu denli destek verdiği halde onun getirdiği bu dini kabullenmez. İşte sebebi konusunda dedim ya, niye net cevabım yok diye, şöyle bir rivayet sizle paylaşayım. Eğer diyor benim nefsim Abdülmuttalib'in dinini değiştirmek hususunda bana boyun eğmiş olsaydı, biri bu. Diğeri, eğer Kureyş kadınlarının kınamalarından korkmuş olmasaydım, ben de muhakkak ona tabi olurdum. Çünkü o sözün doğrusunu söyler. Burada iki tane bahane diyeyim ben görüyoruz. Biri, babası başta olmak üzere atalarının getirdiği din. Bunu bırakamam diyor. Biri bu. Kureyş'in büyük çoğunda var bu. İkincisi, demek bakın bu kadınların kınamasından korktuğunu söylüyor. Bu bir kez daha ortaya koyuyor ki öyle zannedildiği gibi tüm kadınlar orada ezilmiyor. Bir adamı kadın kınıyor işte. Diline dolayabiliyor. Bunları da göreceğiz bu arada. Kureyş kadınlarının beni kınamalarından korkmasaydım diyor. İkincisi de bu. Başka rivayet yok efendim. Aslında üçüncüsü rivayetten ziyade bu ev toplantılarında görürüz bunu. Yani ne yani şimdi biz kendi oğlumuza mı tabi olacağız? Kendi yeğenimize. Yani büyüğün küçüğe tabi olmayacağı endişesi söz konusu. Bunu da eklersek üç ediyor. Ebu Talip neden iman etmediği tahlilini yaparken, ancak elbette ki kaynaklarımızın dediğini diyeceğiz biz, en doğrusunu Allah bilir. Hatta bu konuda yazılmış çok ciddi eserler var. Tezler yapılmış Ebu Talip'in iman meselesi diye. Çünkü iman ettiğini söyleyenler de var. Ve ciddi ciddi kaynaklar ileri sürerler. Vefatı esnasında oraya bakayım, bu hafta biraz zor sıra gelir ya, bakalım. Hazreti Ali'nin kullandığı bazı ifadeler var. Orada çok ciddi sahnelerimiz söz konusu. Ancak tabii ki doğrusunu Allah bilir. Ancak ayet-i kerime gelecek. Yani ne kadar iyi niyetli olursa olsun, hoş olursa olsun, iman etmeyen kişi Allah'ın ayetiyle duadan da mahrum kalacak. Yani hakikaten zor durum ya. Bir yandan kıyamıyorum ben de. Onun farkındasınız. Resulullah çünkü çok seviyor. Hakikaten seviyor. Hayatını ortaya koyuyor. Ama bir yandan da onun dinine inanmıyor. Ebu Talip amca Hazreti Peygamber aleyhisselama ciddi destek oldu. Önünü açtı. Yardım etti. Ama iman nasip olmadı. O Mekke'nin reislerinden, bunu söylemiştik, sözü dinlenen Haşim oğullarının önderi ve koruyucusuydu. Onun bu yeni dini benimsemesi demek, sahip olduğu bu makam ve mevkiden vazgeçmesi, bu dini benimseyen sıradan insanlarla bir olması anlamına gelirdi. Bir de bu var. Tabii bu birilerin yorumu yalnız, onu söyleyeyim. Bir insanın iman durumunu konuşmak, farkında mısın ne kadar zor? Bak Ebu Leheb'de rahattık. Burada rahat değiliz. Hamza amcada rahatız. Abbas amcaya geleceğiz, rahatız. Burada rahat değiliz. Her kelimeyi seçmek istiyorum. Yani Resulullah'ın sevdiği amcasıydı. Kavramları seçerken kaynakları taradım. Sayfalarca yazdım, çizdim ama sizle paylaşırken her kelimeyi, her cümleyi kullanamıyorum. Allah muhafaza. Yani böyle bir ifade de var. Niye iman etmediler diye. Efendim, yani bugünkü Türkçe ile konumunu kaybederdi, konumunu yitirirdi gibi bir kaçamak bir izah yapılıyor. Peygamber aleyhisselama artık sözlü sataşmalar başladı, fiili sataşmalar başladı. Ebu Talip amca gerçekten çok ciddi şekilde bunlara karşılık verdi, bunları püskürttü. Bu püskürtmelerde çok büyük, yani gerçekten çok büyük olağanüstüdeki gayretler, faaliyetler gösterdi Ebu Talip amca. Zübeyir amcada görmüştük. Kısa estağfurullah, Ebu Leheb'de görmüştük. Resulullah ev sohbetinde karşı koymuştu. O sahne burada aynısıyla aynıyla var. Yani Peygamber aleyhisselam halkı yemeğe çağırdı efendim ve onları İslam'a davet etti. İşte burada Ebu Talib'in yersiz, seviyesiz çıkışlarına karşı Ebu Talip amcanın seviyeli bir duruşunu görürüz. Ve amca burada gerçekten bu ev ortamından başlamak üzere bütün kabilesini karşısına alabilecek bir performans sergilemiştir efendim. İşte bu zor kısmı anlamaya, anlamlandırmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Ancak dilerseniz burada bir noktayı koyalım. İnşallah kalan kısmını haftaya görüşmek üzere. Yine beraberliğimizi sürdürmek arzusuyla efendim, şimdilik hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın nurlandırdığı nurlu hayatın içinde onurla hep beraber yürümemizi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum efendim. Kalın sağlıcakla.